Ayrım 44, sayfa 305. Düzen. Otistik çocukların düzenden hoşlandıkları unutulmamalıdır. Hep aynı sandalyeye oturmak, hep aynı tuvaleti kullanmak onlara güven verebilir. Otistik çocuk için oturularak yapılan etkinliklerde bir yer belirleyip ona göstermek ve hep oraya oturtmak yararlı olabilir. Ancak çocuğun böyle bir düzene gereksinimi yoksa aynı yere oturması için zorlanmamalıdır. Takıntılar. Eğer çocuğun çeşitli takıntılı oyunları varsa ve diğer çocukları çok olumsuz yönde etkilemiyorsa, ilk günlerde değiştirilmeye zorlanmamalı, bu süreç zamana yayılmalıdır. Çocuğun belirli bir iş sonrasında bu etkinliklere dönmesine izin verilmelidir. Takıntılar çok yoğunsa işlevsel hale getirilmeye çalışılmalıdır. Kendini uyarıcı davranışlar. Eğer çocuk sürekli nesnelere dokunuyor, onlara vuruyorsa ya da elini sürüyorsa, değişik nesneler bir kutuya konabilir. Örneğin tüyler, plastik fırçalar. Ve çocuğun okuldaki her nesneye dokunması yerine kutudaki nesnelere dokunması sağlanabilir. Bu davranışların kendini uyarıcı davranışlar olduğu, otistik çocukların gereksinimlerini gidermek için bu davranışı yaptıkları unutulmamalıdır. Böylece çocuğun dokunsal duyu gereksinimi giderilmiş olacağı gibi mekan kontrolü de sağlanmış olacaktır. Diğer çocuklarla oyun. Otistik çocukların küçük grup çalışmaları sırasında ya da serbest etkinliklerde diğer çocuklarla birlikte oynaması desteklenebilir. Bu yaşantıların diğer çocuklar için de farklı deneyimler olduğu unutulmamalıdır. Birlikte oyun oynamanın çocuklara olan katkıları diğer çocukların ailelerine de aktarılabilir. Sosyal becerileri artırmada kullanılan yöntemler. Davranışları motive etme. Sosyal durumlar otistik çocuklar için normal gelişen çocuklara oranla daha az motive edicidir. Dolayısıyla otistik çocuklara sosyal beceri öğretirken onları motive etmek için özel bir güdüleme sistemi geliştirmek gerekir. Güdüleme, bir dondurma kazanmak ya da televizyon izlemek gibi ödüllere dönüştürülebilen semboller olabilir. Bu semboller yıldızlar, markalar ya da sadece çentik gibi basit işaretlerle de yapılabilir. İlgi göstermek çoğu çocuk için bir ödül olabilirken, otistik çocuklar için karmaşık ve istenmeyen bir durum olabilir. Bu yüzden çocuklar için en uygun ödülleri belirlemek önemlidir. Eğer çocuk yeni şeyler öğrenmişse, çocuğu motive edecek yol bulunmuş demektir. Çocuğun kendi ödülünü seçmesine izin vermek de yararlı olabilir. Ödül bireysel bir seçimdir ve herkes için aynı derecede etkili bir ödül yoktur. Davranış basamakları oluşturma. Otistik çocuklar için sosyal becerileri öğrenmek oldukça uzun ve karmaşık bir durumdur. Bazen çok basitmiş gibi görülen bir sosyal beceriyi bile basamaklara ayırmak ve bu basamakları sırayla öğretmek gerekebilir. Örneğin yapboz oynarken önce kağıtları karıştırma, sonra benzer renkleri ayırma, kartona yerleştirme gibi. Başlarda her basamak için sözel, fiziksel ya da model olunarak çocuğa ipucu verilir. Model olma. Model olma, öğretim için çok güçlü bir araçtır. Ancak bu aracı kullanırken çocuğun model olunan davranışa çok iyi motive olması ve o davranışı iyi izlemesi gerekir. Başkalarını izleyerek öğrenmeye, gözleyerek öğrenme denilmektedir. Gözleyerek öğrenme, normal gelişen çocuklarda kendiliğinden gerçekleşir. Ancak bu otistik çocuklara öğretilmelidir. Benzer durumlar sağlama. Bazen en iyi öğretim, gerçek yaşamda oluşan karmaşık etkileşimleri kontrol etmemizi sağlayan yapay ve korumalı ortamlarda yapılan öğretimdir. Örneğin çocuğunuza başka çocuklarla futbol oynamayı öğretmek istediğinizde, bunu 21 çocuğun bulunduğu futbol sahasında yapmak çocuk için zorlayıcı olabilir. Bunun yerine benzer bir ortamda başka bir çocukla bu beceri öğretilebilir. Rol oynama. Rol oynama, öğrencilerin sosyal etkileşimlerindeki rollerini ve daha etkili problem çözme yollarını öğrenmelerini sağlar. Kukla ya da bebeklerle yapılabilir. bazen bir yetişkin ya da çocuk tarafından oynanabilir. Uygun olmayan davranışları uygun olan bir yolla göstermenin ve böylece çocuğa hatasını düzeltmeyi öğretmenin bir yoludur. Örneğin çocuğa iki kuklanın sohbet ederken bir kuklanın diğeriyle göz kontağı kurmadığını gösterebiliriz. Daha sonra çocuğa problemin ne olduğunu sorabilir ve ondan problemi düzeltmesini isteyebiliriz. Sosyal öyküler. Çocuk için problem olarak görülen sosyal bir durum belirlenir. Daha sonra çocuğun bu durumla uygun bir şekilde baş edebileceğini betimleyen bir öykü yazılır. Öyküler fotoğraflarla resimlendirilir. Çocuğun resimleri çizilebilir ya da sadece çocuğun yaşına ve okuma becerisine bağlı olarak bir sayfalık yazıdan oluşabilir. Örneğin, başkalarıyla konuşmak çok eğlenceli. Ben insanlarla konuşmayı severim. Konuşurken onların gözüne bakarım. Böylece onları dinlediğimi fark ederler. İletişimi kolaylaştırmada kullanılan yöntemler. Güdüleyici ortamlar hazırlamak. İletişime girmek için istek oluşturan ortamlar yaratmaktır. Bu ortamlara örnek olarak çeşitli etkinlikler ve birden fazla kişinin oynayabileceği oyunlar verilebilir. İletişimsel fırsatlar yaratmak. Her şeyi çocuk için hazır hale getirmeden çocuğun elde etmek için çabalamasına fırsat vermek çok önemlidir. Bu tür fırsatlar çocuğun iletişim kurmasını kolaylaştırır. Diğer yandan her şeye çok kolay bir şekilde ulaşan çocuk iletişim kurma gereksinimi duymayabilir. Gereksiz sorular sormaktan kaçınmak. Bu ne? Bunun adı ne? Gibi sorular sormak yerine cevabını gerçekten merak edilen sorular sorulmalıdır. Çocuğun yaptıkları ile ilgili yorumda bulunmak. Oyuncak bebeğe, mama yedirmeye çalışan bebeğe, "Galiba bebeğimizin karnı acıkmış." şeklinde bir yorumda bulunulabilir. Beklemek ve işaret vermek. Çocukla iletişim sırasında konuşma sırasının ona geldiğini gösterir işaretler yapmak. Bu işaretleri örnek olarak kaşları kaldırmak, çocuğa doğru eğilmek ve el işareti yapmak verilebilir. Abartılı jest, mimik ve ses tonu kullanmak. Konuşurken ses tonu değişimleri, yüz ifadeleri ve vücut hareketleri kullanmak önemlidir. Model olmak. Çocuğun yanlışlarını takılıp düzeltmek yerine doğru davranışı yaparak ve göstererek ona model olmak gerekir. Kısa ve anlaşılır olmak. Konuşmayı çocuğun dil gelişimine uygun bir şekilde basitleştirmek. Sohbete katılmayı ödüllendirmek. Çocuğun sözel olan ve olmayan tüm iletişim çabalarını yüreklendirmek, pekiştirmek. Bu yolla devamının gelmesine yönelik olarak çocuğu yüreklendirmek çok önemlidir. Göz kontağı kurmak. Çocuğu tedirgin etmeden onunla göz kontağı kurmak gerekir. Etkileşimi eğlenceli hale getirmek. Adından da anlaşıldığı üzere çocuğun keyif alacağı, rahat ve huzurlu olacağı bir etkileşim kurmak önemlidir. Çevresel engellemelerin farkında olmak. Her şeyi ortamda hazır bulundurmayarak çocuğun bir şeyler istemesine fırsat vermek. Kıyafetlerini eksiksiz hazırlayıp yatağının üzerine bırakmak gerekir. Beklentisel engellemelerin farkında olmak. Düşük beklentilere sahip olmamak, dolayısıyla çocuğa bir sonraki basamağı öğretmeye çalışmak. Problem davranışı azaltmada kullanılan yöntemler. Görmezlikten gelme. Problem davranış çocuğun çevresine ve kendisine zarar vermiyor, sadece ilgi çekmek amacıyla yapılıyorsa, görmezlikten gelme bu davranışın azaltılmasında en etkili teknik olarak kullanılmaktadır. Bu teknik çocuğun problem olarak belirlenen davranışı ortaya çıktığında yetişkinin çocukla herhangi bir şekilde ilişki kurmadan o davranış karşısında tepkisiz kalması olarak tanımlanabilir. Böyle bir durumda çocukla göz kontağı kurmanın bile çocuğun o davranışı ile ilgilenildiğine yönelik bir tepki olacağı unutulmamalıdır. Ödülü geri çekme. Davranışı değiştirme yönteminde ödül, İstenilen davranışın gösterilmesini kolaylaştırmak ve olumsuz davranışı istenilen davranışa dönüştürmek amacıyla kullanılmaktadır. Çocuk sürekli olarak ellerini birbirine vuruyorsa Çok sevdiği bir oyuncağı ile oynamasına izin verilerek bu davranışına engel olunabilir. Çocuk istenilen davranışları yerine getirebilmek için ödül aldığını bilirse, olumsuz davranışları yoğun problem davranışlar haline dönüştürmeyecektir. Çocuğun olumsuz davranışlarını azaltmak için kullanılan ödülü geri çekme tekniği, herhangi bir etkinlik sırasında çocuğun yaptığı olumsuz davranışa karşı yetişkinin yapılan etkinliğe ara vererek bir süre tepkisiz kalmasıdır. Bu durumda çocuk bir süre için hoşlandığı etkinliği yapamayacak, ancak olumsuz davranışı düzeldiğinde etkinliğe devam edebileceğini öğrenecektir. Asperger sendromu. Tanım. 1944 yılında bu sendroma sahip çocuklara ilişkin ilk tanımlamayı Avusturyalı doktor Hans Asperger yapmıştır. Bu sorunu otistik psikopati adı altında normal bir zeka ve normale yakın gelişimi olan ancak karşılıklı sosyal etkileşim ve ilişkilerde bozukluklar ve tuhaf davranışlarla kendini gösteren bir sendrom olarak tanımlanmıştır. Asperger sendromu sosyal etkileşimde zorluklar ve sınırlı, stereotipik ilgi ve etkinliklerle tanımlanan otistik spektrum bozukluklarından OSB biridir. 1990'lı yılların başında DSM-4 ve ICD-10 kriterlerinde otizmden ayıran ayırıcı tanımlar ile yer almıştır. Sosyal beceri zayıflığı, rutini sevme ve değişiklikten hoşlanmama gibi otizm özelliklerinin bazıları vardır. Fakat otistiklerin aksine Asperger sendromu olanlar normal olarak konuşma becerisinin geliştiği yaşta konuşmaya başlarlar. Sosyal ilişki ve iletişim sorunlarının yanı sıra sözel olmayan jest, mimikler, duygusal ifadeler ve erken paylaşma davranışları da eksiktir. Çok sınırlı konularda ancak takıntılı ilgi alanları vardır. Astronomi, mutfak gereçleri, tarihi olaylar ya da coğrafi bölgeler ilgi alanlarına örnek verilebilir. Asperger sendromlu bir çocuk bu konularla alakalı olarak bilgi toplayıp bu bilgileri derinlemesine ve ben merkezci bir şekilde anlatabilir. Bu sebeple Hans Asperger hastalarını küçük profesörler olarak adlandırmıştır. Bu sendromun birçok yönü hakkında cevaplanmamış sorular vardır. Yüksek fonksiyonlu otizmle arasındaki ayrım şüphelidir ve sıklıkla birbirine karıştırılmaktadır. Yüksek fonksiyonlu otizmden farklı olarak gecikmiş motor yetileri görülmektedir. Bununla birlikte bilişsel işlevlerde, dil becerilerinde ve sosyal etkileşimde yüksek fonksiyonlu otizmden daha iyi performans sergilemektedirler. Aynı anda görülen diğer durumlar arasında anksiyete ve depresyon en sık karşılaşılanlardır. Bu durumların komorbiditesi %65 olarak tahmin edilmektedir. Depresyon Aspergerli ergen ve yetişkinlerde yaygındır. Çocuklarda ise dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu görülmektedir. Ayrıca Asperger sendromuna sıklıkla eşlik eden bir diğer psikiyatrik bozukluk da obsesif kompulsif bozukluktur. OKB. Ancak bazı Asperger sendromu özellikleri OKB ile karıştırılabilir. Çünkü Asperger sendromunun sınırlı ve yineleyici davranışları, bilişsel katılık, günlük rutin aktivitelere sıkı sıkıya uyma, kısıtlı ilgi alanları, obsesif kompulsif bozukluk ile benzerlikler gösterir. Asperger sendromunun 1000 kişide 0,03 ile 4,84 arasında değişiklik gösterdiği görülmüştür. Kız bölü erkek oranı 1 bölü 10, 15 kadardır. Hayat boyu sürer fakat belirtiler zaman içerisinde düzelme eğilimindedir. Yetişkinler kendi güçlü ve zayıf yönlerini anlamayı öğrenebilirler ve sosyal becerilerini geliştirebilirler. Özellikler. Tanı genellikle 4 ile 11 yaş arasında konur. Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde çocuk ve ergen psikiyatrisi, nöroloji uzmanı, özel eğitim uzmanı ve psikologdan oluşan uzman bir ekip tarafından detaylı bir inceleme ile konulmalıdır. Tanı ve değerlendirme için fizyolojik ve nörolojik muayene ile birlikte psikolojik değerlendirmeye yer verilmelidir. Değerlendirmede nörolojik ve genetik olarak değerlendirmeye ek olarak bilişsel ve psikomotor işlevleri ölçen testler ile güçlü ve güçsüz yanlarını, öğrenme tarzını ve bağımsız yaşam becerilerini ölçen testlerden de yararlanılır. Ayrıca çocuk çeşitli ortamlarda gözlenir. Tanı koyarken aile ve öğretmen görüşü, psikolojik danışmanın gözlem ve görüşü, öğrenci dosyası gibi kaynaklara da başvurulmalıdır. Motor gelişim özellikleri. Gecikmiş motor yetileri ve motor beceriksizlikleri vardır. Sakarlıklar görülür. Garip duruşları vardır. Esnek olmayan bir şekilde yürürler. El becerileri zayıf, el-göz koordinasyonları bozuktur. Bunlara bağlı olarak el yazıları kötüdür. Bisiklete binmek ya da kavanoz kapağı açmak gibi motor becerileri kazanmakta gecikebilirler. Dil gelişim özellikleri. Genellikle dilin gelişiminde gecikme görülmez. Konuşması dikkate değer anormaliler içermese de dili kullanımı sıklıkla atipiktir. Örneğin laf kalabalığı, ani geçişler, nüansları yanlış anlama, yalnızca konuşana anlamlı gelen metaforları kullanma görülür. Okuma becerisi iyi, konuşması akıcı olmasına rağmen dilin kullanımı ve kavramayla ilgili sorunlar yaşar. Tonlama ve ezgi otizmdeki kadar monoton ve tek düze olmasa da konuşmada hatalar vardır. Konuşulan konuyu değiştirmede ve sonuca varmada güçlük yaşar. İlgilendiği konu hakkında durmaksızın konuşabilir. Sıklıkla konuşmada teğet geçme ve ayrıntılama görülür. Dinleyicinin konuyu takip edip etmediğine bakmaksızın konuşabilir. Mecazi konuşmayı anlamakta zorlanır. Kelimeleri gerçek anlamları dışında kullanmaz. Mizah, ironi ve sataşma gibi mecazi anlam taşıyan dilde özellikle zayıftır. Mizahın bilişsel temelini anlar ama içeriğini anlayamaz. Konuşurken ses tonu değişmez ya da çok az değişiklik gösterir. Gereksiz sözcükler kullanır. Konuşma tek taraflı monolog şeklindedir. Tek yönlü laf kalabalığı görülür. Ayrım sonu, sayfa 313.